Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Fırat Güler. Önceki yayınlara baskettalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak sevgili Fırat Koç'la röportajıma başlamak istiyorum. Fırat Koç, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş geldik. Nasılsın Demir, iyi misin?
İyiyim, teşekkürler, siz?
Ben de iyiyim, ben de sağ ol.
İlk soru olarak bize kendinizi tanıtır mısınız?
Evet, yaklaşık 20 seneye yakındır basketbol antrenörlüğü yapıyorum. Daha önce Beşiktaş'ta hem erkeklerde, farklı dönemlerde erkeklerde çalıştım. Farklı bir dönemde de kadınlarda, kızlarda çalıştım. Işık Spor'da çalıştım. Ondan sonra da bireysel antrenörlük yapıyorum. Yaklaşık 6 sene oldu o da. Böyle bir basketbol antrenörü geçmişim var. Onun öncesinde de 10 yaşından beri bu piyasanın içindeyim. 10 yaşından beri basketbol oynuyorum. Ondan sonra biraz erken başladım basketbol antrenörlüğüne. Genç takımda oynarken Vefa Spor Kulübü'de başladım. Oradan Beşiktaş, Beşiktaş'tan Işık Spor, sonra tekrar Beşiktaş'a geldim. Sonrasında da sadece dediğim gibi bireysel antrenörlük yapıyorum 6 senedir.
Peki kaç yaşınızda basketbol antrenörü olmaya karar verdiniz?
17.
17 yaşınıza.
Evet, ve o zaman çalışmaya başladım, yani yardımcı antrenör olarak. Kendi Vefa Spor Kulübü'nde bir takım kurmuştuk. Bir abimle beraber, Hanife abiyle beraber. Ondan sonra belli bir süre sonra gelmedi. Ondan sonra bana kaldı takım. Aslında devamı şöyle. Oradan sonra ben 2 sene falan orada çalıştırdım. Orada biz Beşiktaş'la, yani Beşiktaş'ın altyapı sorumlusu o dönemki bizim maçımıza geldi. Bizden 5 tane oyuncu istedi. Kulüple görüştüler. 5 tane oyuncumuzu aldılar. Ben de onlardan 3 ay sonra da beni davet ettiler. Ondan sonra Beşiktaş'ta, yani aslında resmi olarak Beşiktaş'ta gibi biraz antrenöre başlamış oldum.
Anladım.
Yani küçük yaşta başladım biraz.
Şimdi siz Ege Avsa, NCAA oyuncusu Ege Avsa, Amerika'da oynayan Cem Kırcıman ve Berk Demir'le özel antrenmanlar yapmıştınız.
Darüşşafaka'da.
Evet. Onların her zaman böyle basketbolcu olabileceğini düşünüyor muydunuz? Yani neyine bakarak bu çocuk olur dediniz?
Tabii, şimdi onların dışında aynı zamanda bizim Telekom BGL'den de oyuncumuz var. Farklı kulüplerin BGL'lerinde de oyuncumuz var. Emircan Soy var. İşte Abdülkadir Gülşen var. Bahçeşehir Koleji'nde oynuyor. Aynı zamanda Süper Lig kadın takımlarında oynayan ve birincilikte oynayan da çalıştığımız oyuncular, sporcular var. Şimdi Ege Avsa ile geçen sene çalıştık. Ege Avsa zaten alt takım oyuncusuydu. Ve NCAA'de oynuyordu. Yazın geldi, bizle çalışmak istedi. Beraber bir ay civarında bir süreç geçirdik. Yoğun bir çalışma programı yaptık. Ondan sonra onunla da ciddi bir belli düzeylerde gelişim sağladığımızı düşünüyorum. Bazı konularda ufkunu açtığımı, biraz daha onun gelişimine devam ettireceği daha fazla detay verdiğimizi düşünüyorum. Güzel çalışmalar yaptık. Zaten muhteşem çalışıyor. O da aynı şekilde. Berk Demir'le perennial dönemi vardı. Anadolu Efes'in B takımı olarak kullanıyorlardı. Oradayken çalıştık özellikle yoğun şekilde. O zaman onunla da konuştuğumuzda şey demiştim, yani 4 sene içinde bir Euroleague takımda olabilirsin. Demiştim. A takım kontratı vardı ama A takımda yer almıyordu o dönemde. Ertesi sene zaten performansı da iyi gitmeye başlamıştı. Onunla da ciddi bir gelişim sağladığımızı düşünüyorum. O da ondan sonra yolu zaten açıldı. Anadolu Efes ve ondan sonra Darüşşafaka ve bu sene de bir sıçrama da yaptı. İnşallah onu A milli takımda da göreceğiz. Abdülkadir Gülşen'le yaklaşık 4-5 senedir çalışıyoruz. Anadolu Efes Yıldız takımında oyuncuydu. Yani bunların aslında ortak özellikleri bir disiplinler. Çalışmayı seviyorlar. Biz hiçbir oyuncumuzu gel antrenman yapalım diye çağırmıyoruz. Benim genel prensibim de bu var. Oyuncu kendi gelişmek istiyorsa bizim sistemimizde şu var. Oyuncu ne kadar çalışmak istiyorsa o kadar çalışır. İstediği anda oturabilir, istediği anda su içebilir, istediği anda o çalışmayı yapmak istemeyebilir. Bu tamamen oyuncunun kendi elinde. Bu çalıştığımız oyuncuların bir, zaten kişisel potansiyelleri var. İki, zaten karakterlerinde de bu çalışma isteği olduğu için gelişimleri daha da fazla aldılar. Güzel yerlere geldiler, güzel yerlere gelmeye de devam edecekler. Aslında yollarında genç oyuncular oldukları için de yollarında başındalar. İnşallah çok güzel yerlerde de göreceğiz.
İnşallah. Peki bu kadar iyi isimlerle çalıştınız. Peki normal bir sporcu sizin özel antrenmanlarınıza girmek için ne yapması lazım?
Tabii bu yaptığımız işte özellikle şu an için böyle bir seçme durumumuz yok. Katılmak isteyen herkesle çalışıyoruz. Çalışmak isteyen herkesle çalışıyoruz. Zamanı tutturabildiğimiz her dönemde çalışmamız mümkün.
Anladım.
Herkes katılabiliyor.
Peki yaptırmayı en sevdiğiniz antrenman türü ne?
Şut çalıştırmayı seviyorum sanırım. Yani şut antrenmanını seviyorum. Şut antrenmanı derken aslında daha çok kombin çalışmalarımız var şutla ilgili. Onları yapmayı daha çok seviyorum. Ama hani yoğun şekilde şut antrenmanı, şut attırmak anlamında değil bu yani. Olabildiğince doğru teknikte, fakat onların maçta karşılaşabilecekleri koordinasyon bozukluklarına karşı reaksiyon vererek bunu bir kombin şekline getirip dengesini sağlayarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz atışlarla ilgili, şutlarla ilgili. Onları seviyorum.
Anladım. Antrenmanlarda sizi en çok ne sinirlendirir?
Evet, yani zor soru. En çok ne sinirlendirir? Oyuncunun modunun düşük olması, enerjisinin düşük olması aslında genel enerjiyi düşürdüğü için bu beni biraz sinirlendiriyor. Yani dediğim gibi çalışma zorunluluğu yok. Oyuncu ne kadar isterse o kadar çalışıyor. Hani ben bunu yapmak, ben her oyuncuya saygı duyuyorum. Oturabilir miyim dediğinde oturur yani. Gitmek, su içmek istiyorsa isteyebilir. Ya ben bunu yapamıyorum, yapmasam olur mu desem olabilir. Yani pes etmesine kızarım belki. Bununla ilgili bir konuşma yaparım ama genel anlamda çok üstüne gitmem. Fakat modu düşükse, çalışma, hani o gün çalışma isteği düşükse ben çıkartırım, sen yapma derim yani. Hani yapma, otur, çünkü bu modu düşürüyor. Onu düşürüyor, beni düşürüyor. Zaten çok verimi olmuyor o zaman.
Evet. Peki sizce Fırat Güler sağ içinde nasıl biri?
Komik.
Komik diyor.
Yani şöyle, takımla bireysel antrenman birazcık daha farklı. Takım antrenmanında çok dengesizim diyebilirim yani. Çok böyle çok çabuk sinirlenip çok çabuk komiklik yapabiliyorum takım çalıştırırken. Yani bir anda böyle espri yaparken oradaki bir disiplinsizliğe daha fazla parlayabiliyorum ama bireysel antrenmanda daha hani onu biraz daha yumuşatmış şekilde daha fazla komik olarak hani espriyle oyuncunun enerjisini hep yüksek tutarak, çünkü orada dediğim gibi bir zorlama yok. Oyuncu onu onun bana izin verdiği kadar zorluyorum, öyle diyeyim. O derse ki ya şöyle şöyle, o zaman ben biraz daha kasalım abi. O zaman biz full 8. viteste devam ederiz. Ama genel anlamda da ben bunu hani şey yaparım, biraz daha yarışmaya sokabilirim, rekabete sokabilirim veya laflarla onu kızıştırmaya çalışabilirim. Ve modunu devamlı yüksek tutup bende enerjisini yüksek tutup devamlı konsantrasyonun da bende olmasını sağlamaya çalışırım. Devamlı espri yaparım, laf atarım, kızdırırım. Öyle hani trash talk diyorlar ya. Antrenmanda da bir kısmı öyle geçiyor yani. Esprilerle, çalışmayla. Oyuncular o yüzden zaten hani buna gelme sebebi bir yerde şey oluyor. Hani iyi hissediyor oyuncu geldiği zaman. Çalışıyor hem de onu devamlı pozitif yaklaşan birisi var. Ona inanan birisi var. Onu zorlayan birisi var. Dolayısıyla oyuncular çalışmayı tercih ediyorlar.
Bizim. Evet. Peki şimdi paylaştığınız videolara göre antrenmanlarınız bence verimli ve eğlenceli geçiyor.
Teşekkür ederim.
Antrenmanları oyuncuya göre mi hazırlıyorsunuz?
Yani aslında bizim grup antrenmanlarımız, benim şöyle diyeyim, benim genel bir düzenim var. Bütün antrenmanlarım düzeni aynı şekilde başlar. Antrenman başından sonuna kadar bir plan şeklindedir. Planın içeriğinde değişiklikler yapabilirim. Oyuncuya göre de yönlenebilirim. Birebir olursa daha fazla yönelirim. Grup olursa genelde biraz yönelip detayları içeriğinde biraz daha uğraşırız. Kişiye Anladım. Göre orada değişir. Zaten sayılarımız az olduğu için çalışmalarda herkese yeterince zamanımız kalıyor. Yani bazısının driblingindeki çalışmalarda hatası olabiliyor. Bazısının atışlarda olabiliyor. Bazısının şutlarda olabiliyor. Birine şutta fazla bir şey demiyorken diğerine daha fazla onda önem gösterebiliriz veya onunla ilgili çalışmayı biraz daha uzatabiliriz.
Oyuncuları Amerika kampına götürüyorsunuz.
Evet.
Peki Amerika kampında neler yapıyorsunuz?
Amerika'da iki tane farklı organizasyona götürüyorum. Birisi Fundamental kampı. Diğeri bursluluk kampı, Showcase olarak geçiyor. Fundamental kampı günde iki antrenman, iki maç şeklinde olup 5 gün sürüyor. Yoğun bir program yapıyorlar. Ben onların takibinde oluyorum. Kampın içinde ben de kalıyorum. Onlarla beraber kampı yaşıyoruz. Diğer kampta da aynı şekilde günde bir antrenman, 3 tane ortalama maç yapıyorlar. O da yoğunlaştırılmış program. Orada da yaklaşık 400-500 civarında koç geliyor. Ve orada maçlarda kendi okullarını değerlendirmek istedikleri oyuncuları maçtan sonra veya daha sonra maille ulaşarak görüşüyorlar ve kontağa geçiyorlar.
Süper.
Onun haricinde de bir New York kesi yapıyoruz. Yani o 9 günlük ikişer tane, 2 tane farklı organizasyonumuz var. Eğlenceli geçiyor ve yoğun, biraz yıpratıcı oluyor tabii. Biraz yoğun çalışıyorlar. Ama aynı
Çok
zamanda
güzel.
Keyifli bir gezi oluyor.
Çok güzel. Peki Amerika'daki basketbol eğitimi ile Türkiye'deki basketbol eğitimi arasında nasıl bir fark var?
Ya Amerika'daki sistemde aslında mesela bu eğlenme kısmı orada da çok fazla var. Antrenörler daha espritüel. Ama aynı zamanda da yoğun çalıştırıyorlar. Ve kuvvet çalışmalarını daha fazla yapıyorlar. Doğru buluyor muyum? Yani çok fazla doğru bulduğumu söyleyemem. Yani çok yoğun kuvvet çalışmaları yapmak bazen erken gelişimi sağlayabilir. İlerlemeyi durdurabilir. Teknik açıdan daha fazla çalışılması daha uzun süreç lazım bence. Ama orada o kadar çok kişi basketbol oynuyor ki biz aralarından hep iyileri görüyoruz. Yani aslında büyük farklardan biri de bu yani. Çok fazla kişi oynuyor ve çok fazla nesil bu oyunu oynamış oluyor. Arkada yani sonraki nesillere de bu genler geçiyor yani. Eğitim almış bir genin sonraki genlere geçmesi avantaj oluyor tabii.
Evet. Peki sizce Türk basketbolunun gelişmesi için ne yapılmalı?
Ya çok basit bir şey var. Türkiye basketbolunda yoğunlukla diyeyim. Herkesi kapsayamayız tabii ki. Her yeri kapsayamayız. Tümden gelim çalışma sistemiyle çalışılıyor. Tüme varım sistemiyle çalışıldığı zaman daha fazla oyuncuların gelişeceğini düşünüyorum.
Anladım. Spor, yani basketbolu spor olarak seçen biri basketbolu seçtiği için neleri göz önünde bulundurmalı?
hayatındaki birçok şeyden mahrum kalacak. Ben buna da karşıyım tabii ama yani yoğun çalışmak zorunda kalacak. Birçok arkadaşı sinemaya gidiyorken, geziyorken veya farklı aktivitelerde de bulunabiliyorken basketbol oynayanın farklı aktivitelerde bulunması biraz daha zor.
Evet.
Azalıyor. Okulla beraber götürmesi kolay değil.
Evet.
O yüzden işi birazcık daha zor. Ama olabildiğince hayatı yaşamaya çalışmalı. Basketbolda yoğun şekilde yapmalı ama aynı zamanda da diğer şeylere de zaman ayırmalı. Ama evet, işi kolay değil. Yani basketbolu ciddi anlamda geliştirmek isteyen, iyi yerlere gelmek isteyen bir kişinin hayat şartları biraz daha zorlaşıyor.
Yani
sonunda,
evet,
sonunda büyük bir başarı alıyor mu? Yani oyunculuk olması bile karakter olarak aldığını düşünüyorum. Çünkü çok fazla şey öğreniyor küçük yaştan itibaren. Kamplara gidiyor, takımcılığı görüyor, arkadaşlığı görüyor. İşin içindeki zorluklar var, stres var, eğlencesi var.
Hı hı.
Bunları daha erken görmüş oluyor. Hayata karşı biraz daha hazırlanmış oluyor. Ve daha sosyal oluyor. Özgüveni daha yüksek oluyor.
Evet.
Evet.
Peki basketbol yoluna girmek isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Yani ya ilk önce basketbol maçlarını izlemelerini tavsiye ederim. Bu işi yapacaklarsa veya yapıyorlarsa da. Bizde şöyle bir durum var maalesef. Oyuncular antrenmana gidiyor ve eve dönüyor. Fakat bu antrenmana gidip eve dönerek geliştirilebilecek bir şey değil sadece. Ya geliştirilebilir ama siz maksimum faydayı almak istiyorsanız bununla ilgili yazılar okumalısınız. Farklı koçları takip etmelisiniz. Farklı oyuncuları takip etmelisiniz. Bunu şöyle düşünün. Yani dünyaca ünlü bir ressam olmak istiyorsanız birçok ressamı bilmeniz lazım, görmeniz lazım. Ressamlığın tarihini öğrenmeniz lazım.
Uh-huh.
Dolayısıyla bu işe kafa yormak gerekiyor biraz. Bizde kafa yormak yerine daha çok fiziksel çalışmayı tercih eden çok fazla var.
Evet.
Maalesef biraz böyle durum var. Yani bunu beynimizi bu işin içine, kafamızı bu işin içine biraz daha fazla yatırmamız gerekiyor. Bu işte başarılı olmak istiyorsak.
Tamam.
Ondan sonra başarısız olma şansınız yok. Kesinlikle başarılı olursunuz. Ama yeriniz değişebilir.
Hı.
Pozisyonunuz değişebilir. Başarısız olmazsınız.
Tamam. EuroLeague mi, NBA mi?
Yani EuroLeague ben zekayı biraz daha fazla sevdiğim için aslında ikisinde de sevdiğim şeyler var. Türkiye'de de özellikle aslında Avrupa'ya yakınız ama NBA çok fazla izleniyor. Oyuncular çok takip ediyor. Dolayısıyla ben de takip ederek onların üzerinden örnekler vermem gerekebiliyor. EuroLeague'de oyuncu çünkü çok da tanımıyorlar da özellikle. EuroLeague daha taktiksel oynanan bir lig. NBA'de daha fazla hızlı ve atletizme dayalı bir sistemde olduğu için EuroLeague biraz daha cezbedici.
Evet. Sizce bir basketbolcunun ya da basketbolcu olmak isteyen birinin basketbol antrenmanları dışındaki yeme, içme ve uyku disiplini nasıl olmalı?
Bir kere akşam 10-11'den önce yatmış olması lazım sporcunun. Bunlara ya zaten disiplin sadece dediğim gibi sahada bitmiyor. Dediğim gibi maç izlemek zorunda, farklı antrenmanları görmek zorunda, farklı oyuncuları takip etmek zorunda, farklı koçları takip etmek zorunda. Dolayısıyla aynı zamanda beslenmesine dikkat etmek zorunda. Bu bir diyetisyenle çalışmayla olabilir. Artık sosyal medya çok aktif durumda her konuda. Orada da diyetisyenler takip edip onlardan da verim alınabilir. Uyku düzeniyle ilgili zaten sporcuların hepsi biliyor aslında. Beslenmeyi de aslında gayet biliyorlar. Ben bunu fark edebiliyorum. Gerek ailelerinden öğrendiklerinden, gerek okullardan. Ama bununla ilgili bir disiplin gerekiyor. Dolayısıyla bir kere hani gelişim çağındaki birisinin gece 1 ile 2 arasında derin uykuda olmuş olması lazım. Dolayısıyla bir 10-11'de yatmış olması gerekiyor.
Evet.
Böylelikle de fiziği, vücudu hem daha iyi dinlenir hem de uzamaya daha yatkın hale gelir. Beslenme de aynı zamanda basketbolcu çok enerji kaybettiği için uzamayla ilgili aslında negatif bir durum var. Bunun da dengelenmesi için beslenmesi çok önemli hale geliyor. Bir de hani çocukların özellikle diyeyim, mideleri küçük ama enerjileri fazla, harcadıkları enerji fazla. Dolayısıyla mideye giren her şey çok değerli. Ve doğru şeyleri yemeleri daha da önem kazanıyor bu şekilde. Beslenme ve uyku düzenine çok dikkat etmesi gerekiyor oyuncunun.
Bence de evet.
Evet.
Sizce takım koçluğu mu daha eğlenceli yoksa bireysel antrenman mı?
İkisinin de ayrı zevki var ya. Takımda biraz daha hükmediyorsun takıma. Yani sen daha fazla sinirli oluyorsun aslında. Daha agresifleşebiliyorsun belki. Orada maç oynuyorsun. Maç kazanma kaybetme zevki ve üzüntüsünü, hani o duyguları daha fazla yaşıyorsun. Bireysel antrenmanlarda kaybetme kazanma duygusu pek fazla yok.
Evet.
Daha çok pozitif yaşıyorsun birçok şeyi. O yüzden ikisinin farklı güzelliği var. Ben de aynı zamanda Süper Lig'de Haliç Üniversitesi'ni çalıştırıyorum. Ama tabii sadece yaz döneminde, maçların olduğu dönemde çalışıyoruz sadece. Ve orada da çok üst seviyede oyuncuların oynadığı bir ligde oynuyoruz maçları. Ve orada da aslında o zevki de bir nevi orada tatmin ediyorum bir kısım.
Tamam.
İkisinin de ayrı zevki var. Yani hani böyle tam ayıramadım. Ama takım çalıştırırken de ben bireysel antrenman yapıyorum zaten oyuncularla.
Ha evet. Evet o
Yani
biraz
hani
oluyor.
antrenmanın içinde, evet antrenmanın içinde de zaten hep öyle bir antrenördüm. Bireysel çalışmaları daha çok yapıyordum takımda da. Dolayısıyla bu konuda şey oldu. Hani ikisi de güzel yani. İkisi de eğlenceli. Takım koştuğu, yani dediğim gibi çok böyle düşünüyorum ama ortadayım.
Tamam. Peki sizce yani basketbolcular evde top hakimiyetini ve şut kabiliyetini kaybetmemek için nasıl hareketler yapmalarını önerirsiniz?
Bu tabii evden eve değişiyor aslında. Tavanın alçak olması, bahçesinin olup olmaması, alta topu sektirip sektirememesiyle de alakalı. Bunlarla ilgili yani buradan anlatmam belki biraz zor, uzun olur. Bir, bana WhatsApp'tan ulaşıp veya Instagram'dan ulaşıp benden video talep edebilirler. Ben herkese bu sene ücretsiz olarak bir sürü video gönderdim. Göndermeye de devam ediyorum.
Evet.
Veya Instagram'daki birçok videoyu inceleyip benim öne çıkanlar bölümünde birçok antrenman sistemiyle ilgili videolar var. Oradan da kendi yapabilecekleri, evlerinde kullanabilecekleri şeyleri alabilirler oradan. Veya bana ulaşıp benden alabilirler.
Evet. Siz göndermiştiniz o zaman ama o hareketler çok güzel. Yani gerçekten çok
Evet.
güzel.
Teşekkürler, sağ olsun.
Yani eğlenceli de.
Evet. Sevdiğim çalışmaları koymuştum. Evet.
Teşekkür ederim.
Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu sorular
Tamamdır.
sizi daha iyi tanıyabilmek adına kişisel sorular olacak. En sevdiğiniz ülke neresi?
Amerika'yı seviyorum.
Amerika.
Amerika'yı seviyorum. Sonrasına bakarsak biraz Balkanları seviyorum diyebilirim. Yani Bosna, Hırvatistan. Hırvatistan'a bu yaz gittim mesela. Bir turnuvaya, organizasyona gittik. Çok güzeldi, harikaydı yani. Bosna'yı da çok seviyorum. Boşnakçı'da biraz bildiğim için orada da hani rahat hareket edebiliyorum.
Öyle mi?
Evet, o da güzel oldu yani. Avantaj oldu.
Son soru olarak da basketbol hayatınızda olmasaydı hangi işi yapardınız?
Ya aslında hangi işi yapacağımı bilemiyorum ama yani şöyle, sanatsal tarafım aslında var fakat çok şu an kullandığımı söyleyemem. Yani sanatla ilgili bir şeyler yapmak isteyebilirdim.
Sanat, müzik mi
Yani
yoksa resim mi?
tiyatro,
Ha.
aslında hepsine de yatkınlığım var.
Hı.
Yani müzik de seviyorum. Şarkı sözü yazıyordum. İşte ne bileyim resim yapmayı da seviyordum. Ortaokula kadar en azından. Yani liseye kadar diyelim. O zamanlar böyle sergide sergilenmiş resimlerimiz olmuştu. Sanatla ilgili bir şeyler, böyle yaratıcılığımın olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili sanatla ilgili bir şey olabilir. Tiyatrocu olabilirdim belki.
Hı. Tiyatro oyuncusu.
Evet, olabilir yani. Hani sinema, tiyatro, müzik. Küçükken şarkıcı olmak istiyordum. Sesim kötü ama. O yüzden. Ama şarkı sözü yazıyordum. O da güzel oluyordu en azından. Şey yani.
En azından
Bir tane
müziğe katkı.
şimdi aynı şey gibi işte yani mesela basketbolu çok seviyorum. Basketbolcu olmak istedim. Basketbolcu olmadım ama başarısız olmadım. Antrenör oldum.
Evet.
Yani şarkıcı olmak isterdim belki. Şarkıcı olamazdım. Şarkı sözü yazarı olurdum gibi. Hani eğer bir şeye böyle hedeflerse kişi başarısız olma şansı yok. Yani bir şekilde başarır. Bu dediğim şey aslında oydu hani. Sen çalışırsın, bir şey olmak istersin ama sen bir şey olursun ama bu olacağın şeyin şekli değişik olabilir.
Evet.
Sadece.
Evet, katılıyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Rica ederim Demir. Valla çok güzel bir sohbet oldu. Seni de bayağıdır konuşamamıştık, yapamamıştık. Evet yani bu konuda özür dilerim kız. Kusuruma
Estağfurullah,
bakma.
sıkıntı yok.
İmkansızlıklar diyelim. Yani istediğimiz ortam oluşmadı. Sen de çok değerli bir iş yapıyorsun. Çok güzel bir
Teşekkürler.
şey yapıyorsun. Yaşına rağmen çok hoş bir şey yapıyorsun ve hani tamamen böyle amatör ruhla yaptığın için çok da hoşuma gitti. O yüzden hani inşallah bununla da ilgili ileride bu işi çok daha ilerletir, çok da güzel şeyler yaparsın ki zaten şu anki hani bu uğraşını çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum.
Teşekkürler.
Sen de mesela hayatta başarılı olacak çocuklardan birisin yani.
Teşekkürler.
İnşallah bir günde çalışacağız.
İnşallah geldiğimde çok isterim gerçekten çalışmak sizinle.
Tamam. İnşallah.
Görüşürüz. Teşekkür ederim yine.
Tamam. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Teşekkür ederim ben de. Herkese çok selamlar. Dinleyen herkese.
Selamlar.
Görüşürüz.
Görüşürüz.
Basket Talks'un bu bölümünde Fırat Güler konuğumdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için de Patreon ve Kroesus araçlarını kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.